sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.
Türkiye'nin Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyenler. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sizleri bu hafta dünya haritacılığında önemli bir yere sahip olan, çizdiği dünya haritasının gizemi hala çözülemeyen, ünlü Türk denizcisi, coğrafyacısı ve haritacısı Piri Reis'in yaşamına davet ediyoruz. Bir sahil kasabasında başlayan bu cesur yaşam öyküsü, kendini bir amaca adamanın, üretmenin ve öngörünün ne demek olduğunu anlatıyor bizlere. Siyasi çekişmeler nedeniyle 80'li yaşlarında entrikalara kurban verilmiş olsa da, bir ömre ne denli büyük eserler sığdırılabileceğinin simgesi gibidir Piri Reis. Osmanlı döneminin bu büyük denizcisi, iz bırakan eserleriyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor ve çekmeye devam edecek. Eserleri birçok araştırmaya ve bilimsel çalışmaya bazen konu, bazen de rehber olacak. Sevgili dinleyenler, dilerseniz Piri Reis'in doğduğu yıllara uzun bir yolculuğa çıkalım. Doğduğu kasabaya demir atalım. Nasıl bir ortamda dünyaya geldiğine ve yetiştiğine değinelim. Belki de bir denizci olmak onun için kaçınılmazdı. Peki ya eserlerindeki öngörüsü, yaratıcılığı ve üretkenliği nelere bağlanabilirdi? İşte onun yaşam öyküsünde, haritasındaki sırlarda ve yazdıklarında bu sorunun yanıtlarını arayacağız. Piri Reis, Gelibolu'da dünyaya gelir. Kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1465-70 yılları arasında doğduğu tahmin edilir. Asıl adı Ahmet Muhittin Piri'dir. Hacı Mehmet Efendi'nin oğludur. Bazı araştırmacılar tarafından Koca Reis olarak da anılan Piri Reis, Karamanlı bir ailenin mensubudur. Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasının ardından ailesi İstanbul'a göç eder. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle gerçekleşir bu göç. İstanbul'da yaşayan aile bir süre sonra Gelibolu'ya yerleşir. Piri Reis, ayrıca ünlü denizci Kemal Reis'in de yeğenidir. Denizcilikle ilgili ilk bilgilerini de amcası Kemal Reis'ten öğrenir Muhittin Piri. Okumayı yazmayı öğrendikten sonra amcasının gemilerinde çalışmaya başlar. 14 yıl kadar sürdüğü bilinen bu çalışma yaşamı, ona işiyle ilgili birçok deneyimi ve yeteneği kazandırır. Piri Reis, amcasıyla birlikte Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katılır. 1486 yılında Endülüs'te Müslümanların hakimiyetindeki son şehir olan Granada'da Müslümanlar, kendilerini kurtarması için Osmanlı Devleti'nden yardım ister. O yıllarda donanması bulunmayan devlet, Kemal Reis'i İspanya'ya gönderir. Piri Reis, buradaki Müslümanların yaşamının kurtarılmasında amcasıyla birlikte çalışır ve onları İspanya'dan Kuzey Afrika'ya taşır. Böylece devlet hizmetine girmiş olur. 1487-1493 yılları arasında gerçekleşen bu kurtarma operasyonları sırasında, deniz üzerinde birçok araştırma yapar, çalışma gerçekleştirir. Amcası Kemal Reis'le Batı Akdeniz kıyılarında ve çeşitli adalarda korsanlık yaparak başka korsanlara üstünlük sağlar. Onların gemilerine el koyar. O dönemlerde korsanlık gemiciler için üstün bir meziyet olarak görülür. Cezayir, Tunus ve Bona limanlarında kalan Piri Reis bölgeyi iyi tanır. Sürekli aldığı notlarla gittiği yerlerle ilgili geniş bir bilgi dağarcığına sahip olur. Venedik'e bir sefer düzenlemek için hazırlanan Sultan II. Bayezid, Akdeniz'de korsanlık yapan denizcileri donanmaya katılmaya davet eder. 1494'te Kemal Reis, yanındaki Kara Hasan ve Piri Reis'le birlikte padişahın huzuruna çıkarak resmen donanmanın hizmetine girer. Fiilen yürütülen devlet hizmeti bundan böyle resmiyet kazanır. Piri Reis, Osmanlı donanmasına gemi komutanı olarak katılır. Venedik donanmasıyla girişilen mücadelede bir savaş gemisinin kaptanı olur. Başarılı savaşların ardından barış isteyen Venediklilerle bir de anlaşma imzalanır. Piri Reis, 1495-1510 yıllarında İnebahtı, Moton, Koron, Navarin, Midilli, Rodos gibi birçok deniz seferinde önemli görevler üstlenir. Bu seferlerde aldığı notlarla birlikte amcası Kemal Reis'le gittiği yerleri, deneyimlerini, tarihi olayları daha sonra Kitab-ı Bahriye adlı eserinde anlatır. Dünya denizcilik tarihinin bu başyapıtı, kültür mirasımızın da önemli bir eseridir. Piri Reis, 1511'de yaşamında bir dönüm noktası olan acı bir olayla sarsılır. Yaşadığı bu olay onun önemli bir karar almasına neden olur. O tarihte meydana gelen ve nedeni bilinemeyen bir deniz faciasında amcası Kemal Reis hayatını kaybeder. Bir süre denizciliğe ara veren Piri Reis Gelibolu'ya döner. Kitabı ve dünya haritasıyla ilgili çalışmaları da yaşamının bu dönemine rastlar. Akdeniz'deki bazı seferlere katılsa dahi daha çok Gelibolu'da kalarak bu değerli eserlere yoğunlaşır. Bu dönemde o zamana kadarki birikimleri doruk noktasına ulaşarak onun müthiş öngörüleri ve çıkarımlarıyla birleşir. Amcasıyla birlikte korsanları mağlubiyete uğrattığı dönemlerde kâşif Kristof Kolomba ve korsanlara ait bazı haritaları ele geçirmiştir. Bu çalışmaları inceleme ve değerlendirme fırsatı bulan Piri Reis, 1513 yılında ilk dünya haritasını çizer. Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika'nın batısıyla Amerika'nın doğu kıyıları haritanın üçte birlik kısmını kapsar. Bu kısmın Kristof Kolomb'un Amerika haritasındaki bilgileri içeriyor olduğu rivayet edilir. Kimi araştırmacılarca haritanın dünya çapında önemli olmasının da nedeni budur. ...1516-17 dolaylarında tekrar İstanbul'a gelen Piri Reis, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferini gerçekleştirdiği bu yıllarda İskenderiye'yi ele geçiren donanmada komutanlık görevini üstlenir. Bu seferi de çalışmaları için yeni bilgiler edinmek için değerlendirir. Donanmadan ayrılır ve bir filoyla Nil yoluyla Kahire'ye gider. Bu bölgenin de haritasını yaparak tarih ve coğrafya alanındaki çalışmalarını derinleştirir. Bu dönemde Yavuz Sultan Selim'le tanışma şerefine erişen Piri Reis, daha önce hazırlamış olduğu dünya haritasını da padişaha sunar. Bazı araştırmacılar Yavuz Sultan Selim'in dünya haritasını inceledikten sonra dünya ne kadar küçük dediğini, sonra da haritayı ikiye bölerek biz doğu tarafını elimizde tutacağız ifadesini kullandığını öne sürer. Araştırmacıların iddiasına göre sultan diğer parçayı atar. Bu parçanın da 1929'da bulunduğu söylenir. Piri Reis, Kanuni Sultan Süleyman döneminde düzenlenen 1523 tarihli Rodos seferinde de Osmanlı donanmasında yer alır. 1524'te Mısır'a giden Pargalı İbrahim Paşa'ya eşlik eden Piri Reis, yolculuğun zor koşullarıyla ustaca başa çıkması nedeniyle paşanın takdirini kazanır. Bu sayede 1526'da Kitab-ı Bahriye adlı eserini İbrahim Paşa aracılığıyla Kanuni'ye sunma fırsatını bulur. Piri Reis 1528'de daha kapsamlı bir dünya haritası çizer. 1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa kaptanı derya olur. Piri Reis ise bugünkü tüm amirallik rütbesine denk gelen Derya Sancak Bey'i unvanını alır. Barbaros'un 1546'da vefat etmesinden sonra kendisine Mısır kaptanlığı görevi verilir. Piri Reis bu görevi sırasında yaşamına mal olacak üzücü olaylar yaşar. Gemilerin bazı ihtiyaçlarının giderilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması için onları Basra'da bırakır. Piri Reis, ganimet yüklü gemilerle Mısır'a gider. Basra Beylerbeyi Kubat Paşa ile Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın yanlış değerlendirmeleri ve tutumları onun sonunu hazırlar. Yaşanan çekişmeler nedeniyle hapsedilir ve dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a şikayet edilir. Hizmette hatalarının saptandığı gerekçesiyle 1554'te idam cezasına çarptırılır. 80 yaşının üzerindeki bu üretken çınar maalesef siyasi çekişmelerin kurbanı olur. Piri Reis'in haritalarının tekniği minyatüre yakın bulunur. Araştırmacılar bu nedenle onun bir ressam titizliğinde çalıştığına ve sanatçı yönüne de vurgu yaparlar. Onun haritası öyle önemli bir kültür mirasıdır ki UNESCO Dünya Belleği listesine de dahil edilir ve insanlığın ortak mirası kabul edilir. Ayrıca UNESCO tarafından 2013 yılının Piri Reis haritasının 500. yılı olarak kutlanması kararı alınarak konunun önemine vurgu yapılmıştır. Sevgili dinleyenler, bu denli kıymetli bir kültür mirasının taşıdığı önem neye dayanıyor? Bunun yanıtı haritadaki detaylarda gizli. Piri Reis'in haritasını çizmesinden yaklaşık 20 yıl kadar önce keşfedilen Amerika kıyıları, haritada neredeyse kusursuz işlenir. Buranın yeni bir kıta olup olmadığı da tartışmalıdır. Ayrıca Güney Amerika'da haritada yer alır. Eserin gizemi ise çizildiği dönemde keşfedilmemiş olan bölgelerin de haritada gösterilmesinden kaynaklanır. Piri Reis'in çalışması, Magellan'ın dünya turundan 8 yıl kadar önce dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren ilk haritalardan biridir. Piri Reis, dünyanın yuvarlaklığı ve kıtaların oranları konusunda fikir sahibidir. Yeryüzünün ilk hali, kıtaların birleşmesi ve tarih öncesiyle ilgili daha birçok detay bu haritada dikkat çeker. 1800'lü yıllarda keşfedilen Antarktika kıtası da Piri Reis'in 1500'lü yıllarda çizdiği haritasında yer alır. Haritadaki hayvan çizimleri geçmişteki diğer haritalardan çok daha doğru noktalara, ait oldukları coğrafyalara yerleştirilmiştir. Şifreler, ilginç simgeler, farklı yaratıkların çizimleri ve dönemin bilinmeyen bölgelerinin haritada gösterilmesi, haritanın yapılışına dair bin bir rivayete, bilim dışı açıklamalara neden olur. Örneğin henüz keşfedilmemiş yerlerin haritada yer alması, Piri Reis'in doğaüstü yetenekler taşıdığına yorulur. Ya da Deccal olduğu iddia edilen figürün yerinin kendisine bildirildiği düşünülür. Ancak bunların hepsinin bilimsel birer açıklaması var sevgili dinleyenler. Kısaca bunlara da değinmek istiyoruz. Haritada Deccal olduğu iddia edilen bir figür yer alır. Ancak bu figür, Yunan mitolojisinde anlatıla gelen bir yaratıktır. Antik dönemin ünlü tarihçisi Herodot da bu figürden bahseder. Bu sadece mitolojik bir kahramandır. Çizimde kurt adam ve tek boynuzlu bir öküz gibi başka mitolojik yaratıklar da görülür. Bunların hepsi birer insan anlatısı olduğundan haritada kullanılmasının da olağan olduğu araştırmacılarca vurgulanır. Burada sadece bazı simgesel anlamlarla ya da bir bölgenin neresi olduğunu işaret etmek için kullanıldığı ifade edilir. Piri Reis haritasını çizerken üzerine bazı notlar da alır ve bu notlarda çizimlerini yaparken yararlandığı kaynakları belirtir. Yani çalışma kaynaklara dayandırılan bilimsel bir çalışmadır. İspanyolların Karayiplerin batı sahillerini gösteren haritası, Kolomb'un ve Portekizlilerin haritaları, Araplara ait Hindistan haritaları ve Batlamyus'un coğrafya kitabı kullanılan kaynaklardan bazılarıdır. Antarktika gibi bir kıtanın varlığı ise ispatlanamamakla birlikte Yunan filozofları döneminde de tahmin edilen bir gerçekliktir. Sevgili dinleyenler, bugün Türkiye'nin seslerinde döneminin çok ötesinde son derece öngörülü ve çalışkan bir denizci, coğrafyacı ve kartograf olan Piri Reis'in yaşamını aktardık. Onun çalışmaları günümüze kadar birçok esere de ilham kaynağı oldu. Programımızı bu eserlerden biriyle Can Atilla'nın Piri Reis'in Haritası adlı bestesinden bir kesitle bitirmek istiyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte başka bir yaşam yolculuğunda buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Dilerseniz programımızın eski bölümlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde yer alan podcast arşivimizden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.
Sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.